Ayrım 4.
Sizi biliyoruz, yüce soyunuzu da, Han Hazretleri ve bunun içinde size diye geldik. Huzurunuzda el pençe divan durduk. Kendimi takdime cesaret edebilir miyim acaba? Biz Dağıstan'dan Anadolu'ya geldik. Toros dağlarının uzun yaylasına, yani Binboğa dağlarının, Kayseri'nin Pınarbaşı kazasının kaynar nahiyesine yerleştik. Biz Kabartay Çerkezleriyiz. Ne yapalım? Biz Kabartaylar hep köleyiz. Bunu hiçbir zaman inkar edemem. Köle de Allah'ın kuludur. Ben Burakzade Hacı Rüstem'in oğlu Poyraz Musa'yım. Buraya gelince duydum ki siz bir Çeçensiniz ve de Çeçen hanlarının şecereli soyu. Son Çeçen hanının bir hakkın evladısınız. Osmanlılarca mağdur edilmiş, hanlığı elinden alınmış bir âli şahsiyetsiniz. Ne yapalım? Biz Çerkez milleti, sizin gibi hanlarda, bizim gibi kölelerde bütün dünyaya sürüldük. Dağıtıldık, perişan edildik. Tıpkı Yahudiler gibi zulüm gördük. İnsanlığımız elimizden alındı. Gittikçe güzel konuşuyor, heyecanlanıyor, kendinden geçiyor. Kendi sesine kendini kaptırmış, hem konuşuyor hem de zangır zangır titriyordu. Nüfusçuysa hiçbir tepki göstermiyor, gene öyle taş gibi hiç kıpırdamıyor, gene öyle yüzü donmuş kalmış, gene öyle bekliyordu. Çarlar bizi Kafkas'tan Çin'e maçine, bütün Orta Asya'ya, Arabistan'a dağıttı. Kölelerimiz Mısır'da Kölemenler Devleti'ni kurdu. Ama gene de yenildik, perişan olduk. Kafkas'ın muhteşem kartalları, cesur şahinleri, hepimiz kuzgun olduk. Soyumuz çürüdü. Ama gene de başımızı dik tuttuk. Kartal başı gibi, şahin başı gibi. Başımızı dik tuttuk derken Poyraz Musa, Üzeyir Bey'in gözleri önce derinden gelen bir ışıkla parladı, sonra ıslandı, sonra da göz çukurlarına birer damla yaş geldi, oturdu. Poyraz Musa da neredeyse kendi anlattıklarını ağlayacaktı. Kendini zor tutuyordu. Evet Han Hazretleri, şimdi ben burada, bir kasabada nüfus memurluğunun küçük bir odasında, kurt yemiş, bacakları kırık bir masaya oturmuş, âli bir hanla karşı be karşı duruyor. Heyecanımdan tir tir titriyorum. Bir han ki ne Çin, ne Türkmen, ne de Moğol hanlarına benzer. O Ulu Kafkas'ın, Ulu Çeçen'in hanıdır. Bizim uzun yayla Türkmeninin aşığı ne demiş? Şahin kocamakla vermez avını. Ta eskiden kurt en iyi kurt olur. Ben şimdi burada bir Ulu Kafkas kartalının, hanının karşısında hürmet ve sadakatle bir teba olarak eğiliyorum. Poyraz Musa önce masanın gıcırdayarak bir kalkıp bir indiğini, sonra sandalyelerin devrildiğini, odanın sallandığını, arkasından dal gibi pos buyuğun üstüne abanıp onu kucakladığını gördü, başı döndü. Nüfus memuru aldı, onu masanın önündeki sandalyeye oturttu. Konuş oğlum, işte biz böyle olduk, işte bizi han olsak da, kartal, padişah olsak da kader bu hale getirdi. Buyuran bir sesle, konuş, dedi. Evet Han Hazretleri, işte biz böyle olduk. Bir sözcük daha etse ağlayacaktı. Söylediklerine öylesine kendini kaptırmış, öylesine kendini inandırmıştı ki. Bay Sungur'u anlatmalıyım ki size hanımız hazretleri. O zaman bizim kim olduğumuz, ne biçim bir Kafkas kartalı bir millet olduğumuzu dünya anlamalı. Evet, işte böyle Üzeyir Han hazretleri. Üzeyir Han baktı ki Poyraz Musa kölesi perişan ağlayacak. Bu sefer o başladı Ulu Kafkas'ı. Şeyh Şamil'i, öteki kahramanlıkları, İsmail Bey'i uzun uzun, vakarlı, tane tane anlatmaya. Delikanlının kendine geldiğini görünce de sustu. Söyle bana, dedi, gülerek, kıvançlı. Söyle bana Ulu Kafkas'ın kahramanı Bay Sungur'u. Nasıl bir ulu kişidir, nasıl bir ulu kahramandır ki yeryüzüne şan vermiş? Poyraz Musa kendine gelmişti, teli kurumaktaydı. Titremesi de durmuştu. Sesinin etkisini çok getirdiğini biliyordu. Ama hikaye öylesine etkiliydi ki Üzeyir Han'ı bütün anlattıklarından daha çok etkileyeceğine inanıyordu. Evet sultanım, hanım, Bay Sungur bir Çeçen kahramanıdır. Böyle bir Kafkas kartalı, Kafkas kahramanı bu dünyaya gelmemiştir. Onun kahramanlıklarını bir bir anlatsam, onu destancılar, aşıklar gibi söylesem günler, aylar yetmez. Ben burada sadece onun bir tek macerasını söyleyeceğim. Bu bile Kafkas kartalları, Çeçenlerin ne kadar yiğit, ne kadar mert insanlar olduklarını dünyaya gösterir. Biliyoruz ki Şeyh Şamil Avar Türklerinin başı, Bay Sungur da Hacı Murat'tan sonra Çeçenlerin başıdır. Bir dağlık, kayalık bir yerde büyük bir Rus birliği Bay Sungur'la Şeyh Şamil'i kuşatıyor. Bay Sungur'un sağ bacağı, sol kolu yok. Dağ gibi bir adam. Savaşa giderken onu atının üstüne bağlıyorlar, silahını sağ eline veriyorlar. Silahını bir eliyle kullanıyor ya uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı arz ayağından vuruyor. Rus birliği onları kuşatmış ki aralarından karınca bile geçemez. Borazanlarla teslim çağrısı yapıyorlar. Kurtuluşunuz hiçbir biçimde yok diyorlar. Ya ölüm ya teslim. Şeyh Şamil bakıyor ki en küçük bir kurtuluş umudu yok. Bu kadar insanı öldürtmektense teslim olması daha iyi. Bay Sungur ise teslim olmak istemiyor. Aralarında kıran kırana bir tartışma başlıyor. 500 askerin 500'ü de Bay Sungur'dan yana oluyor. Bir yarma harekatı yaparak çemberden kurtulmak istiyorlar. Ya kurtuluruz ya ölürüz diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Şeyh Şamil bakıyor ki tek başına kaldı. Arkasına dönüp Rus birliğine yürüyor. Bay Sungur Rus birliğinin çemberine yaklaşmış Şeyh Şamil'e bağırıyor. Şeyhim geriye dön. Son bir kere mübarek yüzünü göreyim. Şeyh olduğu yerde durup kalıyor. İkircik içinde. Rus birliğine de birkaç adım kalmış. Şeyh olduğu yerde bekliyor. Ne geriye dönebiliyor ne de ileriye gidebiliyor. Şeyhim geriye dön. Geriye dön. Bay Sungur'un gür sesi kayalıklarda yankılanıyor. Şeyh ortada öyle dimdik durmuş, yere çakılmış gibi bekliyor. Bir süre böyle bekledikten sonra şeyh yeşil cübbesiyle birden yürümeye başlıyor. Ağır ağır gidiyor, Rus kumandanına teslim oluyor. Sonradan şeyhe soruyorlar. Şeyhim diyorlar, Bay Sungur sana o kadar yalvardı da, mübarek yüzünü son gittilik bir kere daha görmek istedi de, sen niçin geriye dönmedin? Şeyh cevap veriyor. Ben Bay Sungur'la tartışırken baktım ki Bay Sungur teslim olmayacak. Tek başıma ben teslim olmaya gidersem de beni öldürecek. Onun için birden arkamı Bay Sungur'a döndüm. Rus askerlerine yürüdüm. Eğer ki bir an daha onunla yüz yüze kalsaydık Bay Sungur beni vururdu. Bağırdığında da gene dönseydim Bay Sungur beni gene vururdu. Kafkaslılar en büyük düşmanlarını bile arkadan vurmazlar. Döneyim mi, dönmeyeyim mi diye çok ikircik geçirdim. Sonra da dönmedim. Şimdi daha düşünüyorum, dönseydim Bay Sungur beni, şeyhini acaba vurur muydu? Vururdu, vururdu. Düşmana teslim olan kişi şeyhi değil, babası da olsa vurur diyor şeyh. Vurur muydu diye sordu Zeyrhan. Vururdu, dedi Poyraz Musa. Biz de bozulduk, dedi içini çekerek Zeyrhan. Biz şimdi değil Şeyh Şamil'i, babamızı bile arkasından kurşunlarız. Arkasından değil, uykuda bile vururuz. Sen şimdi benden nüfus cüzdanı mı istiyorsun? İstiyorum. Senin adın Poyraz Musa değil. Değil. Nüfus cüzdanına ne yazacağım? Bu adını mı? Bunu derken tapuları cebinden çıkarıp Üzeyir Han'ın üzerine koydu. Oho! Sen nüfus cüzdanını çıkarmışsın bile Poyraz Musa. Çıkardık sultan. Çekmeceden boş bir nüfus cüzdanı aldı. Katibi çağırdı. Tapuyu boş cüzdanı ona verdi. Bunu tapuya göre doldur. Mühürle getir. Katip çarçabuk gitti. Biz her gün 6 ay öncesine kadar 100-150 cüzdan verirdik. Muhacirlerin cüzdanları olmuyor ki. Olanlar dişe yaramıyor ki. Kimi Kafkas'tan, kimi Lazistan'dan, kimi Kürdistan'dan, kimi Cenub'dan, Arap çöllerinden geliyor. Burada deve bacaklı Sudanlılara bir dudağı yerde, bir dudağı gökte zencilere de cüzdan verdim, yerleştirdik. Yalnız bu senin adaya kimsecikleri gönderemedik. Gönderdiklerimiz de 3 gün sonra kaçtılar. Yahu Poyraz Musa, sana bir kahve bile ikram etmedik. Şimdi eve gideceğiz. Bu gece bizde kalacaksın. Bizim hanım sana çerkez yemeği yapar ki birlikte parmaklarını yersin. Poyraz Musa eve gitmemek için diretti ya. Üzeyir Han'la boşa mı çıkılır? Ne yapsın? Kabul etmek zorunda kaldı. Biraz sonra cüzdan geldi. Bir fotoğraf var mı? Var, dedi Poyraz. İç cebinden cüzdanını çıkardı. İçinden bir vesikalık fotoğraf aldı. Üzeyir Han'a verdi. Üzeyir Han fotoğrafı zamkladı, mühürledi, imzaladı. Katip tarihi yazmamıştı, yazdı. Hayırlı uğurlu olsun, dedi, uzattı. Poyraz Musa uzandı, masanın üstünde yatan, Han'ın uzun parmaklı ellerini kaçırmasına fırsat vermeden aldı öptü. 3 kez de başına götürdü. Üzeyir Han telaşlandı. Haşa, haşa, kim bilir sen hangi büyük soydansın? Haşa, haşa, soylular kim olduklarını kimseye söylemezler. Ben Han soyumu kimseye söylemiş değilim. Ama insanlar kimin ne olduğunu dere kap anlıyorlar. Söylemeye gerek yok. Ben de senin ne olduğunu anladım. Estağfurullah, estağfurullah efendim. Sizin yanınızda biz kimiz ki? Sizin soyununuz, şecereniz İsa'dan evvel 3000 yılına kadar çıkar. Hayır, hayır yanlış. 3000 değil, yanlış. İsa'dan evvel 700 yılına kadar ancak çıkar. Tevatür. 3000 yılına kadar çıkmamız tevatür. Olsun. Dünyada şeceresi İsa'dan önce 700 yılına kadar çıkan bir soy var mı? Böyle bir soy ancak Kafkas dağlarında bulunur. Haklısınız, ancak Kafkas dağlarında. Haydi kalkalım. Kalktılar, kapıda sen önce, ben sonra çıkacağım diye epeyce bir didişme olduktan sonra Poyraz Musa baskın çıktı. Önce Üzeyir Han çıktı odadan dışarıya. Avlu kapısında didişmediler. Ev yakındı. Avluya gelir gelmez daha çıngırağı çalmadan kapı açıldı. Üzeyir Han Poyraz'ı hızla içeriye itti. Evin kapısında da böyle oldu. Kapıda onları buruş buruş, tertemiz giyimli, beyaz başörtülü, uzun boylu bir kadın karşıladı. Güleç, sevinç içinde. Hoş geldiniz oğlum, sefalar getirdiniz. Sizin geldiğinizi bana Üzeyir Han haber verdi. Gelemeseydiniz çok üzülecektim. Duydum ki burada bir ada almışsınız. Vallahi hanım, istese bütün adayı ona veririz. Sadece bir evle bir değirmen. Bizim çocuklarımız da senin yaşında evladım. Han babaları onlara dedi ki, çiftlik mi istersiniz, bağ bahçe mi, ada mı, köşk mü, gelin alın. İstemiyorlar. Ne varsa o İstanbul'da ayrılamıyorlar. Biz de burada karı koca hasretlikten ölüyoruz. Senin baban anan nerede yavrum? Ta uzaklarda, Toros dağlarının üstünde, uzun yaylada. Vah vah evladım, vah. Ne varmış ki o uzun yerde? İnsan buraya gelmez mi ki? Bakın şu eve. Ev deniz kıyısında büyük bir bahçenin içindeydi. İki katlı ve beyaza boyanmıştı. İkinci kata meşe ağacından cilalanmış dönen merdivenlerle çıkılıyordu. Perdeler mavi kalın kumaştandı. Hayırlı olsun, eviniz çok güzel hanımefendi. Çok güzel de söz mü? Han amcana sor. Bu ev bile bize göre değil diyor. Han amcanın Kafkas dağlarında sarayları varmış. Çok eski, hem de sırçadan. Aman hanım, sen de bir duyduğunu unutmaz da unutmazsın. Mazide kaldı bütün bunlar. Hanlar, hamamlar, saraylar, mazide. Varsın kalsın. Saray han sarayı değil mi? O da bizim değil mi? 1000 sene orada yaşamadık mı? Kim biliyor? Kim görüyor sarayı soyu? Kimse görmesin, bilmesin. Ne olacak yani? O saray bizim sarayımız değil mi? Çocuklarımız bunu anlamıyorlar. Han soyu olduklarını bile bilmiyorlar, inanmıyorlar. Bilmesinler diye öfkeyle bağırdı Üzeyir Han. Sanki benim han soyumun onlara ihtiyacı var. İnanmasınlar. Poyraz Musa'ya döndü. Söyle evladım. Kafkas kartallarının hanları Osmanlı padişahlarına, İran şahlarına benzerler mi? Kafkas hanları da bu dünyada hanken Osmanlı padişahları, İran şahları, Rus çarları birer keçi çobanıydı hanımefendi anne. Varsın bizim kim olduğumuzu kimse bilmesin. Ne değişir ki? Ben çocuklarımı özledim evladım. Han amcan İstanbul'a gitmek istemiyor. Onlarsa buraya gelmiyorlar. İki arada bir derede kaldım evladım. Hanlık, padişahlık onların umurlarında değil. Burada da Üzeyir Han'ın han olduğunu herkes bilmiyor. İstanbul'da ne bilecekler ki? Bilmesinler diye bağırdı Üzeyir Han. Varsın bilmesinler. Bizim hanlığımızın da onlara ihtiyacı yok. Bak şu kartal yavrusuna. Beni demiş de hanımız demiş de bana gelmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş diye sevindi hanım. Sana her zaman söylerim ya hanım, benim tebam, benim oğullarımdan daha değerlidir. Öyle deme han, öyle deme. Evlat başkadır han, evlat ciğerdir. Tebamız da daha başkadır hanım, hanım. İşte tebası olmayan benim gibi olur. Buralarda benim gibi sürünür. Estağfurullah han, estağfurullah. Göl yerinden su eksiksiz olmaz. Siz gene bütün insanlığın hanısınız. Gene de evlat evlattır. Onlar hiç aklımdan çıkmıyor, yüreğim yanıyor. Hanlığımız, sarayımız aklıma düştükçe benim de yüreğim yanıyor. Benim de, dedi hanım, benim de. Hanlığı elinden alınmış, kişi hiç unutur mu o hanlık günlerini? Aman hanım, diye post bıyıklarını sıvazladı Üzeyir Han. Hanlık manlık iyi ama insan insan olmalı. Hanım kalktı, aşağı indi. Biraz sonra oradan kapkacak sesleri geldi. İçer misin evladım? Biraz efendim. Birazı mirazı yok. Adam gibi içelim evladım. Adam gibi içelim hanım. Efendim? Akşam olup gün kavuşuncaya kadar eski günlerden, Kafkasya'nın görkeminden söz ettiler. Üzeyir Han, şeceresindeki bütün hanları bir tekini bile kaçırmadan, adları, sanları, yaptıkları, ettikleri, tekmil maceraları, erişilmez kahramanlıklarıyla, İsa'dan önce 7. yüzyıla kadar teker teker saydı döktü. Dedelerinin bütün hünerlerini, ne biçim kılıçlar kuşandıklarını, boylarını, postlarını, gözlerinin rengini, kartal burunlarını, atlarını, atlarının cinslerini, soylarını, en ince ayrıntısına kadar her bir şeylerini bir bir biliyordu. Poyraz Musa buna şaşıp kaldı ve bir daha onun han sayı olduğuna inandı, iman etti. Yoksa herhangi bir insan bu kadar bilgiyi nereden, nasıl edinirdi? Kafkasya'nın tarihi insanlığın tarihidir. Ateşi tanrılardan çalıp da insanlığa armağan eden kişi kim? Bir Akdenizli. O ateşi çalıp da insanlara verince ateşin sahipleri tanrılar ne yaptılar? Gazaba geldiler. Ateş hırsızını cezalandırdılar. Cezası neydi? Onu aldılar götürdüler. Kaf-ı Kuhi'nin en uzak, göğü delmiş doruğundaki sivri, çakmak taşından ustura gibi keskin kayalığa ellerinden, ayaklarından ağır zincirlerle bağladılar. Kartallar her sabah geliyorlar, onun ciğerinden bir parça alıp gidiyorlardı. İşte, Kafkas Dağı'nın halkları bundan bir gün haberdar oldular. Bir insana tanrıların böylesine zulmetmesi ağırlarına gitti. Ama ne yapabilirler? Çıkılmaz, inilmez dağın en sarp, en yüce doruğundaki insanı nasıl kurtarabilirlerdi? Biliciler, bilim adamları, hanlar, beyler, hocalar, imamlar, papazlar hep bir araya geldiler, bir çare düşündüler, araştırdılar. Dağ çok yüksekti, sarptı. Şimdiye kadar hiçbir insanın ayağı dağın doruğuna değmemişti. Ne yapmalıydı? Ne yapsınlar, ne yapacaklar, ne edecekler? Ateşi kendilerine armağan eden bu insanoğlunun en hırsızını, hırsızların pirini, tanrıların ciğer yiyen kartalların elinden kurtaracaklar. Sonunda dağa yol yapmaya karar verdiler. Kafkas'ta ne kadar demirci varsa başladı çalışmaya. Kayaları kırmak için yüzlerce, binlerce külünk yaptılar. Kafkas halkı 7'den 70'e dağa sıvandı. Yıllar sürdü dağla insanlığın savaşı ve bir gün yol doruğa kadar çıktı. Ateş hırsızı onları gördü. Teni yanmış, bakır rengi olmuştu. Göğsü de kan içindeydi. Kanı bütün kayayı kırmızıya boyamıştı. Sakalı uzamış. Göğsüne kadar inmişti. İnsanlar yanına kadar çıkınca duru, mavi, iyi gözleri sevinçten yaşardı. Biliyordum, dedi. Ben bu insan soyunu biliyordum. Bir gün ne yapıp edip beni buradan kurtaracaklarını biliyordum, dedi. Sevinç içinde şakıdı. Kızgın tanrılar bu işe hiç şaşmadılar. Tanrılar da insanoğlunun bir gün ateş hırsızını kurtaracağını biliyordu. Ve insanlar ateş hırsızının zincirlerini söküp onu aşağıya, düze indirdiler. O gece bütün dağların doruğunda, ovalarda, denizlerde, sularda, bütün yeryüzünde ateşler yandı. Yeryüzü apaydınlık oldu. 40 gün 40 gece. İşte Kafkaslılar, yavrum, böyle kişilerdir. Bizim atalarımız, insanlar bu en büyük iyiliği yapan kişiyi, kıyamete kadar sürecek bir işkenceden böylece kurtarmışlardır. Bütün dünya tarihleri bunu böylece yazar. Poyraz Musa, Üzeyir Han konuştukça ona biraz daha, bir daha hayran kalıyor, büyümüş, koskocaman olmuş gözlerini onun ağzından alamıyordu. Kafkas insanları tanrılara bile baş kaldırmışlardı. Baş kaldırmayı unutunca da köleleşmişler, dünyanın dört yanına dağılmışlardı. İşte böylece hanları da köhne bir kasabada nüfus memurluğu yapıyordu. Ateş hırsızını tanrıların gazabından kurtaran halk şimdi ne halde? Önce çeşimi bülbül sürahi kondu masaya. Masanın ortasında mavi bir çiçek açtı. Poyraz Musa'nın içi sevinçten dolup taşıyordu. Sonra rakı kadehleri geldi, beyaz peynir, süzme yoğurt, ceviz içi, humus, Çerkez tavuğu, daha başka Kafkas yemekleriyle de donandı masa. Buyur evlat masaya. Sulu mu, susuz mu? Susuz Han Hazretleri. Üzeyir Han, onun hanlığına canı yürekten inanmış, bu genç adamdan dolayı mutluydu. Ağır ağır gülümseyerek kadehlere rakıyı, suyu da koydu. Hayda, Kafkasya'nın şerefine. Kafkasya'nın. Buraya benden sonra ilk gelen Çerkez sensin, senin şerefine. Ellerinizden öperim Üzeyir Han. Kadehleri tokuşturdular. Hanım da geldi, masaya oturdu. Sevgili han, bir kadeh de bana doldur. Baş üstüne. Hanım böyle hususi günlerde çok güzel içer. Aman, kimsecikler duymasın. Bu kasaba çok tutucudur. Erkekler içer de kadınlara gelince kıyamet kopar. Haydi şerefe. O hırsız mı ne, onun şerefine. Hani biraz önce anlatıyordun ya, kuşlar mı yiyormuş ne? İşte onun şerefine. Hırsızın şerefine, dedi Üzeyir Han gülerek. Yüzünden, gözlerinden, ellerinden, tepeden tırnağa mutluluk taşıyordu. Ala karlı Kafkas'ın şerefine. Han'ın sevinci Poyraz Musa ile hanıma da geçti. Han iyice açıldı. İçindeki bütün setleri yıktı, konuşuyordu. Hanım kocası böyle coşkun konuştukça çok rahatsız oluyordu. Çünkü o hiç olmamış şeyleri de olmuş gibi söylüyordu. Bütün olup bitenleri hiç ayrılmadan birlikte yaşamışlardı. her şeyi böyle coşunca abartıyor, süslüyor, iyi yönünden alıyor, düpedüz uyduruyordu. Oysa onu şeytanı kadar sevmiyordu. Böyle günlerinde rakıyı da çekince Abdülvahab'ın bir ermiş olduğuna kendi de inanıyordu. Herkesi inandırıyordu. Bu küçücük evi de yere göğe koyamıyordu. Güzel, temiz, yepyeni bir ev. O kadar. Bu ev bir bakıyordun, Çeçenistan'daki dedesinin sırça sarayı oluvermiş de çıkmış. Gene evden Abdülvahab Bey'den söz edecek diye ödü kopuyordu. Neyse ki bu delikanlı ona bir iyice hayrandı. Abdülvahab Bey için bu kasabada çok kötü şeyler söylüyorlar. Adamcağızı hallaç pamuğu gibi atıyorlar. İtin götüne sokup çıkarıyorlar. Yok, o kendisine 3 tane çiftlik, 5 tane saray gibi ev almış. İstanbul'da Boğaziçi'nde her çocuğuna bir yalı yaptırmış. Yalan efendim, yalan. Külliyen yalan. O herkese ev sahibi yaptı da kendisine bir kulübecik bile almadı. Bu yörelerde, adalarda, yaylalarda Rumlardan ne kadar ev, ne kadar zeytinlik, ne kadar bağ bahçe, ne kadar tarla kalmışsa hepsini fakir fukara göçmenlere dağıttı. Çeçen Hanı düşmanlarca ülkesinden sürülmüş, sonra da sürgünde unutulup bir kasabanın yalnızlığına, yoksulluğuna mahkum edilmiş, Çeçen Hanı Üzeyir Bey'i kim ev sahibi yaptı? Hem de deniz kıyısında. Hem de bir saray gibi görkemli bir ev. Kim ev sahibi yaptı? Hem de bütün masrafları kesesinden ödeyerek. İşte bu alçak gönüllü kahraman Abdülvahab Bey. O ki mağdur edilmiş mübarek bir şahsiyettir. Bu kasabanın şom ağzına bakarsan, karşısına çıkan işini yaptırmak isteyenden, bir altından 5 altına, 10 altından 100 altına, 100 altından, canı ne kadar isterse o kadar altın alıyormuş. Selam verenden bile bir şeyler koparırmış. Böylelikle küp küp altınlar biriktirmiş. Vay fukara Abdülvahab Bey, vay! Gaddarlık, iftira! Neredeyse bir kadeh rakı için kırmızı şeritli altın istiklal madalyasını satacak. Evet, doğrudur, hakikattır. O bu yörede ev sahibi, mal mülk sahibi etmedik kimseyi bırakmadı. Bazı muhacirlerden, yakışıklı genç kişilerden, şakacıktan para alır ama geri verir. Çok şakacı bir adamdır. O tapucuya, kaymakama bile kimseden bir kuruş aldırmaz. Nasıl mı aldırmaz? Zorla, şerle değil. Karşısındakinin gözlerinin içine bir bakar, bakmasıyla da onun afsunlaması bir olur. O bir insan değil, bir melek, bir büyücüdür. Onun huzurunda kimsecikler rüşvet yiyemez. Alanlar da çarpılırlar. Abdülvahab Bey'i yakından tanıyınca ona hayran olmamak kabil değil. Tam Kafkas'ın yamacında Çeçen hanlarının sırça sarayları yükselir. Arkalarında Ulu Kafkas dağları. Kimsesiz o saraylardan daha geceleri, bir de tan yerleri ışırken, bir de kılıç çakırtıları gelirmiş.